Ayrım 4. Dünyanın en büyük sırrı. Oak Mandino. Sayfa 41. 7. Hayat merdiveninin ilk basamağı. Adı Orison Sweet Marden'dı. Hayat merdiveninin birinci ve ikinci basamağını çıkarken okuyacağınız sözler onun 1883 yılında yayınlanan Pushing to the Front, Öne Çıkmak adlı eserinden alındı. Evet, kitap 1883 yılında yayınlandı ve 10 yıldan fazla süreyle hem kendi ülkesinde hem de dünyada en çok satılan kitaplar arasında yer aldı. Yıllar öncesinin bu bilge kişisi hala bizimle iletişim kurabildiği için gerçekten çok şanslıyız. Onun sözlerini okurken, daha parlak bir gelecek için vazgeçilmez olan iki temel prensibi öğreneceksiniz. Birincisi, daha iyi bir hayat fırsatı şu anda hemen yanı başınızda. Başarı ve daha iyi bir yaşam çok uzaklarda, gök kuşağının ötesinde değil. Size çok yakın, evet hemen yanı başınızda. Hayat merdiveninin ikinci basamağına tırmandığınızda aynı yazar size dünyada çok başarılı olmuş kişilerin üstün yetenekli olmadıklarını, sadece başarısızlıklarla dolu bir yaşam sürmeyi reddeden sıradan insanlar olduklarını hatırlatacak. Kendi iyiliğiniz için onun sözlerine kulak verin lütfen. Geçmişe kafa yormak ya da geleceğe ilişkin boş hayaller kurmak, boşa küre çekmek demek. Bu özel merdiveni tırmanmak istiyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun bu anı yaşamaya çalışın. Eğer eğitiminiz yetersizse, pek fazla artınız yoksa, yeterince gayretli ve cesur değilseniz, fazla korkak ya da alıngansanız, inisiyatif kullanamıyorsanız, az sonra okuyacağınız sözler bu eksikliklerinizi gidermenize yardımcı olacaktır. Hayatınızın tam bir başarısızlıklar yumağı olduğunu, asla layık olduğunuz yere gelemediğinizi, başarının hep başka insanları kovaladığını, sizinse yanınızdan bile geçmediğini düşünüyorsanız, yaşama sevincinizi ve kendinize ya da diğer insanlara olan güveninizi yitirdiyseniz, Bay Mardin'in sözlerine daha fazla önem verin. Bırakın bu sözler sizi hayat merdiveninin zirvesine çıkarsın. Biraz cesaret. Çok geçmeden içinizdeki titrek hırs alevini hararetli bir ateşe dönüştürecek bir meşale ile yola koyulduğunuzu göreceksiniz. Simon Potter. Artık gençlerin karşısında eskisi kadar iyi fırsatlar çıkmıyor diye yakındı genç bir hukuk öğrencisi Daniel Webster'a. Yanılıyorsun diye yanıtladı ünlü devlet adamı ve hukukçu. Zirvede her zaman yer vardır. Şans ve fırsatlar tükendi mi? Binlerce çocuğun er ya da geç zengin olduğu, gazete satan çocukların gün gelip meclise girdiği ve en fakir yerlerde doğanların en üst pozisyonlara yükseldiği bir yer değil mi? Dünya değerlendirmeyi bilen kişiler için bin bir fırsatla dolu. Fakat tıpkı Bunyan'ın Pilgrim, ünlü İngiliz papaz ve vaiz John Bunyan'ın Haç Yolunda ve Müminin Yolculuğu adlı iki bölümden oluşan eseri. Adlı eserinde, anahtarı yanında olduğu halde bunu unutan ve bu yüzden büyük umutsuzluk sarayında kapalı kalan adam gibi biz de kendimiz için iyi olanı seçme konusunda yeteneklerimize güvenmiyoruz. Oysa bu yetenek en güçlümüzde de en zayıfımızda da var. Hep başkalarından yardım bekliyoruz. Yanı başınızdakini gökte arıyoruz. Bir Baltimore hanımefendisi bir baloda elmas bileziğini kaybetmişti ve bileziğin pelerinin cebinden çalındığına inanıyordu. Yıllar sonra bir gün Peabody Enstitüsü'nün merdivenlerini yıkarken yiyecek alacak parayı nereden bulacağını düşünüyordu. Eski, yıpranmış bir pelerini kesip başlık yapmaya karar verdiğinde pelerinin astarında elmas bileziği buldu. Bütün o yoksulluğu sırasında aslında 3500 dolara sahipti ama o bunu bilmiyordu. Birçoğumuz fakir olduğumuzu düşünürüz. Oysa fırsatlar yönünden gerçekten çok zenginizdir. Eğer bu fırsatları değerlendirebilirsek, çevremizdeki olanakları görebiliriz ve her biri elmaslardan daha değerli hale gelirler. Büyük Doğu kentlerinde her 100 kişiden en az 94'ünün ilk servetlerine bulundukları yerde kavuştukları ya da genel bir takım isteklerini bulundukları yerde karşıladıkları görülmüştür. İnsanların bulundukları yerdeki fırsatları görememeleri ve başka bir yerde, başka koşullarda çok daha iyisini yapabileceklerine inanmaları ne üzücü. Gördüğünüz gibi son cümlenin altını çizdim. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da yazarın söylediklerini vurgulamak istediğimde aynı yöntemi uygulayacağım. Simon Potter. Brezilyalı bir grup çoban Kaliforniya'da altın aramaya gitmeye karar vermişler. Yanlarına da yolculuk sırasında dama oynamak için bir avuç saydam çakıl taşı almışlardı. San Francisco'ya vardıklarında çakıl taşlarının birçoğunu o oraya buraya attıktan sonra bunların aslında elmas olduğunu fark ettiler. Hemen madeni bulmak için Brezilya'ya döndüler. Oysa maden çoktan bulunmuş ve elmaslar hükümete satılmıştı bile. Nevada'daki en zengin altın ve gümüş madeninin sahibi bu madeni 42 dolara sattı. Çünkü kendisini çok daha zengin edeceğini düşündüğü madenlere geçebilmesi için paraya ihtiyacı vardı. Profesör Agassiz, Harvard'daki öğrencilerine yüzlerce dönümlük verimsiz arazisini satıp daha karlı bir işe yatırım yapmak isteyen bir çiftçiden söz etmişti. Bu çiftçi gaz yağı işine girmeye karar vermiş, uzun bir süre araştırmalar yapmıştı. Sonunda arazisini 200 dolara satmış ve 200 mil ötede yeni işini kurmuştu. Çok kısa bir süre sonra arazisinin yeni sahibi, çiftçinin değerini küçümseyip bir an önce elinden çıkarmak istediği bu arazide büyük bir gaz yağı kaynağı bulmuştu. Yüzyıllarca önce İndus Nehri kıyısına yakın bir yerde Ali Hafet adında bir İranlı oturuyormuş. Küçük bir kulübede yaşayan Hafet, burada denize kadar uzanan güzel manzarayı izleyebiliyormuş. Hafet'in karısı çocukları büyük bir çiftliği, buğday tarlaları, çiçek bahçeleri, meyve ağaçları ve ormanı varmış. Bol paraya ve bir insan isteyebileceği her şeye sahipmiş. Rahat ve mutluymuş. Bir akşam Buda rahibi onu ziyaret etmiş ve dünyanın nasıl yaratıldığını, güneşin ilk ışıklarının yeryüzüne nasıl elmas parçalarına dönüştüğünü anlatmış. Yaşlı rahip baş parmağı kadar bir güneş ışığı damlasının büyük bakır, gümüş ve altın madenlerinden daha değerli olduğunu, bir tanesiyle pek çok çiftlik satın alabileceğini, bir avuç güneş ışığıyla bir eyalete, bir elmas madeniyle ise krallıklara sahip olunabileceğini söylemiş. Ali Afet onu dinlemiş ve zengin bir adam olmadığına karar vermiş. Büyük bir hoşnutsuzluk duygusu gelip yakasına yapışmış. Servetini gözü görmez olmuş. Ertesi sabah erkenden onun bu mutsuzluğuna neden olan rahibi uyandırmış ve heyecanla ondan bir elmas madenini nerede bulabileceğini söylemesini istemiş. Elmasları neden istiyorsun diye sormuş rahip şaşkınlıkla. Hafet karşılık vermiş. Zengin olmak ve çocuklarımın saltanat sürdüğünü görmek istiyorum. Bütün yapman gereken gidip bulana dek aramak demiş rahip. Fakat nereye gitmem gerekiyor diye sormuş zavallı çiftçi. İstediğin yere git. Doğuya, batıya, kuzeye ya da güneye. Aradığım yeri bulduğumu nereden bileceğim? Yüksek sıra dağların arasında beyaz kumların üzerinde akan bir nehir gördüğünde o beyaz kumların arasında elmasları bulacaksın diye yanıtlamış onu rahip. Memnuniyetsiz çiftçi çiftliğini yok pahasına satmış, ailesini bir komşusunun yanına bırakmış, bankadaki parasını çekmiş ve düşlediği serveti aramaya çıkmış. Arap dağlarını aşmış, Filistin'i ve Mısır'ı geçmiş, yıllarca dolaşmış ama bir tane bile elmas bulamamış. Bütün parasını kaybedince, açlıktan ölecek hale gelince, üzerindeki paçavralardan ve de aşk yüzünden utanç duymaya başlayınca kendisine denize atmış ve boğulmuş. Onun çiftliğini satın alan adam tok gözlü bir insanmış. Çevresindekileri değerlendirmeye çalışıyor, elmaslara ya da başarıya ulaşmak için uzakları aramaya gitmeye gerek olduğuna inanmıyormuş. Bir gün devesi bahçede su içerken adam derenin beyaz kumları arasında bir şeyin parladığını görmüş. Parlayıp duran bir çakıl taşını almış, pırıltısı çok hoşuna gittiği için evine götürmüş. Şümrin yanındaki rafa koymuş ve sonra bütünüyle unutmuş. Ali Hafet'in ölümcül bir memnuniyetsizliğe kapılmasına neden olan bu da rahibi bir gün bu adamı ziyaret etmiş. Odaya girer girmez taşın pırıltısı gözünü almış. İşte bir elmas, bir elmas bu diye bağırmış. Ali Hafet döndü mü? Hayır demiş çiftçi. Hem bu bir elmas değil, sadece bir taş. Birlikte bahçeye çıkıp kumu parmaklarıyla karıştırmışlar. Buldukları elmaslar ilkinden çok daha güzelmiş. Ünlü Golconda elmas yatakları böyle bulunmuş. Ali Hafet tatminkar biri olsaydı ve servet aramak için uzaklara gitmek yerine evinde kalıp kendi bahçesiyle uğraşsaydı dünyanın en zengin insanlarından biri olacaktı. Çünkü arazi en zengin cevher yataklarından birini oluşturuyordu. Sizin de kendinize göre özel bir yeriniz ve işiniz var. Bunu bulun ve değerlendirin. Bu satırları okuyan kişi başarılı olabilmek için Garfield, Wilson, Franklin, Lincoln, Harriet Beecher Stowe ve binlerce başka insandan daha fazla fırsata sahip. Ancak başarılı olmak istiyorsanız fırsatları yakalamaya ve geliştirmeye hazır olmalısınız. Unutmayın, dört şeyin geri dönüşü yoktur. Ağızdan çıkan sözün, yayından çıkan okun, geçip giden yaşamın ve kaçırılan fırsatların. Giderek daha fazla fırsattan yararlanırken aynı zamanda daha fazla fırsatın da yaratılması uygarlığın paradokslarından biri. Standartların yükselmesi ve rekabetin artması nedeniyle ayırt edici büyük başarılar elde etmek eskisi kadar kolay olmasa da elinden geleni yapan insanlara yenik kapılar hala ardına kadar açık. Dünya artık topraktan oluşmuyor diyor Emerson. Daha çok işçilerin ellerindeki demire benziyor. Bu yüzden demiri düzenli ve sert darbelerle döverek kendimize bir yer şekillendirmek zorundayız. Binlerce kişi küçük şeyleri kocaman bir şans haline dönüştürürken bazıları bunları görmez bile. Tıpkı örümceğin zehir aldığı çiçekten arının bal alması gibi. Bazılarımız da başkalarının yoksulluk çekmesine ve başarısızlığa uğramasına neden olan en sıradan ve en tuhaf şeylerden, deri parçacıklarından, pamuk artıklarından, demir yığınlarından talihimizi yaratırız. Geliştirilerek insanlar için gerçek bir şans kapısı olmaya açık olmayan, insanların rahatı ve refahına hizmet eden tek bir ev eşyası, mutfak aleti, giysi ya da yiyecek türü yoktur. Fırsatlar mı? Çevremiz onlarla dolu. Doğanın bütün güçleri insanlığa hizmet etmek için yaratılmış sanki. Çağlar boyu dikkatimizi, bütün sıkıcı işlerimizi devralacak ve Tanrı'nın bize verdiği güçleri geliştirmemizi kolaylaştıracak olan elektriğin gücüne çekebilmek için şimşekler çaktı. Her yerde dikkatli bir gözün kendisini keşfetmesini bekleyen bir güç gizli. Önce dünyanın niye ihtiyaç duyduğunu bulun ve sonra bu isteği yerine getirin. Dumanın bacada yanlış yere gitmesini sağlayan bir makine çok marifetli olabilirdi. Ama bunun insanlığa bir yararı olmazdı. Washington'daki patent ofisi birbirinden hünerli, harika makinelerle dolu ama bunların %1'i bile mucidi ya da diğer insanlar tarafından kullanılmıyor. Kaç aile, babaları bu gereksiz icat üzerinde çalışırken yoksul düşüp, istek ve ihtiyaçların birazını olsun karşılayabilmek için yoğun bir mücadele verdi kim bilir. Gözlem yeteneği çok güçlü olan bir adamın ayakkabılarının bağcık delikleri sökülmüştü. Adamın yeni bir çift ayakkabı alacak parası da yoktu. Bunun üzerine kendi kendine deriye tutturulacak metal çengeller yapacağım dedi. O zamanlar evinin önündeki çimenleri kesmek için ödünç makası isteyecek kadar fakirdi. Sonra çok zengin bir adam oldu. New Jersey, Newark'ta gözlemci bir berber saç kesme makasının geliştirebileceğini fark etti. Saç kesme makinesini icat etti ve çok zengin oldu. Makineden bir adamın ise karısı yatalak olduğu için çamaşır yıkaması gerekmişti. Daha önce hiç çamaşır yıkamamıştı. Bu işlemi çok ağır ve yorucu bulduğundan çamaşır makinesini icat etti ve dünyası değişti. Korkunç bir diş ağrısı çeken bir adam da bu ağrıyı dindirebilmek için dişi doldurmanın bir yolu olması gerektiğini hissetti ve altın dolgu yöntemini buldu. Dünyada önemli şeyler hep büyük olanaklara sahip insanlar tarafından gerçekleştirilmiyor. Örneğin çırçır bir gemi kamerasında icat edildi. Deniz kronometresinin mucidi John Harrison eski bir kulübenin tavan arasında çalışmak zorundaydı. Amerika'da ilk buharlı geminin parçaları Fitch tarafından Philadelphia'da bir kilisenin soyunma odasında meydana getirilmişti. McCormick ünlü biçer döverini bir değirmende yaptı. Worcester'daki Clark Üniversitesi'nin kurucusu Clark muhteşem kariyerine oyuncak vagonlar yaparak başlamıştı. Edison ilk deneylerine gazete satıcılığı yaptı. Grand Trunk demir yolunda bir yük treninde başladı. Michelangelo Florence'da bir caddenin kenarında çöp yığınları arasında beceriksiz birinin kesip mahvettikten sonra attığı bir parça Carrara mermeri bulmuştu. Kuşkusuz başka sanatçılar mermerin kalitesini görür ve mahvedilmiş olduğu için üzülürlerdi. Oysa Michelangelo bu mahvolmuş mermer üzerinde bile bir melek gördü ve ondan dünyanın en güzel heykellerinden birini genç David'i yaptı. Patrick Henry'i herkes tembel bir çocuk, işe yaramaz bir çiftçi olarak tanıdı. Henry ticareti de başarısız oldu. 6 hafta hukuk okuduktan sonra kendi bürosunu açtı. Kendisine verilen ilk davayı kazandığında bu başarısı tüm Virginia'da konuşuldu. Stamp Act'ten sonra Henry Virginia parlamentosuna seçildi ve Amerika kolonilerine uygulanan haksız vergi sistemine ilişkin teklifini sundu. Çok geçmeden Amerika'nın en iyi konuşmacısı oldu. Bir nalbantın oğlu olan filozof Faraday, genç bir adamken Krallık Enstitüsü'nde iş istemek için Humphrey Davy'ye bir mektup yazmıştı. Davy konuyu bir arkadaşıyla görüştü. Faraday adlı genç bir adamdan bir mektup aldım. Kendisi benim derslerime giriyor ve Krallık Enstitüsü'nde bir iş istiyor. Ne yapabilirim dedi. Ne mi yapabilirsin diye sordu arkadaşı. Ona şişeleri yıkat. Eğer işe yarar biri ise bunu yapacaktır. Yok, eğer hemen reddederse hiçbir işe yaramaz demektir. Ama bir eczacı deposunun tavan arasında şişe yıkama işinden fırsat buldukça kavanoz ve şişelerle deneyler yapan bu çocuk şişelerde kendisi Woolwich'teki Kraliyet Akademisi'nde profesörlüğe taşıyan bir fırsat gördü. Tyndall onun için şöyle diyordu. O dünyanın en büyük deneyici filozofu. Faraday çağının bilim dehası oldu. Bir Madonna heykeli yapabilmek için uzun süre sandal ağacı tahtası arayan sanatçıyı anlatan bir efsane vardır. Bu sanatçının tam umutsuzluk içinde bir arayıştan vazgeçmek üzereyken, düşünde Madonna heykelini yanmaz meşe ağacından oyduğunu gördüğü ve uyandığında muhteşem bir heykel yaptığı söyleniyor. Birçoğumuz fırsatları bir sandal ağacı tahtasını bulmayı bekleyerek kaçırıyoruz. Oysa bu fırsatlar yaktığımız odunların arasına gizlenmiş oluyor. Bir insan etrafındaki olanakların hiçbirini görmeden ve dünyada bir iz bırakmadan giderken bir diğeri aynı fırsatları görüyor, değerlendiriyor ve büyük başarılara imzasını atıyor. İnsanların bulundukları yerdeki fırsatları görememeleri ve hep başka yerlerde, başka koşullarda çok daha iyi şeyler başarabileceklerine inanmaları ne üzücü. Elbette hepimiz Newton, Faraday ya da Edison gibi büyük keşif ve icatlarda bulunamayız ya da Michelangelo ya da Rafael gibi ölümsüz eserler yaratamayız, ancak en sıradan olayları bile değerlendirip önemli şeylere dönüştürerek hayatımızı yaşanır kılabiliriz. Zengin olmak istiyorsanız kendinizi ve isteklerinizi gözden geçirin. Milyonlarca insanın daha sizinle aynı istekleri paylaştığını göreceksiniz. Yapılabilecek en yerinde şey, en önemli ihtiyaçlara öncelik vermektir. Hepimiz giyinmek ve barınmak zorundayız. Yemek yemek durumundayız. Rahat etmek, zevklerimize, eğitim ya da kültürle ilgili beklentilerimize ulaşmak istiyoruz. İnsanlığın büyük bir isteğine karşılık verebilen, insanların kolaylıkla kullanabileceği yöntemler geliştirebilen, onların rahat ve refahına hizmet eden herkes yaşamını değiştirip bolluk içinde yaşamaya başlayabilir. Ve bu fırsat şu an bulunduğunuz yerde hemen yanı başınızda olabilir. 4. ayrımın sonu, sayfa 50.